Biz Burada Kalıcıyız başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta Biz Burada da Kalıcıyız'da Avusturya-Türkiye ilişkilerini inceleyeceğiz. Programımızı Şule Özçakır hazırladı. Cihan Aydoğan sizlere iletiyor. Stüdyoda konuğumuz Can Ünver, program danışmanımız aynı zamanda. Biraz sonra da telefonda Mustafa Çakır'a bağlanacağız. Eskişehir Üniversitesi'nde Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Mustafa Çakır. İki ülke arasındaki ilişkilerin ülkelerde bulunan göç kökenlerin ev sahibi toplumla bütünleşmelerine etkisini konuşuyoruz. Bu söyleşilere Almanya ile başladık, Fransa, Hollanda ile devam ettik, Avusturya ile şimdi tekrar devam ediyoruz. Ama Avusturya oldukça ilginç bir konu. Sadece son dönemde değil, daha önceden de Türkiye ile Avusturya ilişkilerinde farklı dönemlerde gerginlikler yaşadık. Bu da önemli gerginliklerin olduğu bir dönem. Avrupa genelinde ve özellikle Avusturya'da izlediğimiz bazı yönelimler var. Türkiye karşıtı söylemler var. Bu ilişkilerde de kendisini yansıtmaya başladı. Bu anlamda Avusturya'da son dönemde Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi arkasından Avusturya'nın dışişleri veya farklı kesimlerinden gelen söylemler Türkiye'yi epeyce rahatsız etmiş durumda. Bu rahatsızlığı farklı şekillerde dile getiriyorlar iki tarafta. Ancak ilişkilerin bizim açımızdan çok daha önemli boyutu bu ülkelerde, özellikle Avusturya'da şu anda yaşayan vatandaşlarımız. Türkiye kökenli olup Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ikinci vatanları olarak yerleşen, orada hayatlarını sürdüren, yaşamlarını kazanan ve geleceklerini orada gören vatandaşlarımızın bu ilişkilerin gerginliğinden oldukça kötü etkilendiklerini düşünüyoruz. Onlar açısından bu konuyu irdelemeye çalışıyoruz. Dilerseniz Sayın Ünver'e ben önce söz vereyim.
Evet.
Avusturya-Türkiye ilişkilerini son dönemde izliyoruz. Çok da hoşa giden durumlar yok. Siz nasıl görüyorsunuz Sayın Ünver?
Şimdi Avusturya aslında küçük bir memleket. Küçük bir Avrupa Birliği üyesi ülke. Türkiye ile de tabii tarihten gelen ilişkilerimiz var. İlişkileri olan bir ülke. Ve o ilişkilerin de biraz böyle ipoteği altında ezildiğini hissederim ben genellikle. Yani Viyana'ya gitmiş olanlar bilir. Viyana işte 1683'te en son iki defa Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılmıştı. Biri 1529, diğeri 1683. Bu tarihi çok yaşamaya devam eden insanların kenti gibi gelir bana hep. Şimdi tabii iş gücü göçü başladıktan sonra 1964'ten itibaren Avusturya'da işçilerimiz gittiler. Ve işte orada da yerleşik hale geldi büyük bir kısmı. Yani Avusturya'da bir Türk varlığı var, bir Türk grubu var. Fakat Avusturya hükümetleri özellikle son dönemde Türkiye'ye bakışlarında bilhassa Avrupa Birliği üyeliğimizin de söz konusu olmaya başladığı 2004'ten itibaren, hatta 1999 Helsinki zirvesinden itibaren böyle bir sürekli aslında işin negatif tarafında durur bir konum sergiliyorlar. Yani aslında Avusturya ile Türkiye'yi mukayese edecek olursak, yani hem ekonomik güç bakımından, hem nüfus bakımından, hem yani yüz ölçümü itibariyle falan, yani birbiriyle mukayese edilmeyecek iki ülkedir. Avusturya'nın böyle bir sanki bir endişesi, bir korkusu var. Özellikle son dönemde ismini hatırladım, Sebastian, soyadını hatırlayamadım, Dışişleri Bakanı, genç bir Dışişleri Bakanı var. 28-29 yaşlarında. Bu da tabii pek olağan bir şey değil. Tüm söylemlerinde Türkiye'ye karşı tavır alıyor. En son dün Avrupa Birliği Sebastian Kurz, evet. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları zirvesinde de Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sürdürülmekte olan ve biraz da aslında donmuş olan müzakerelerin tamamen kesilmesi önerisinde bulunmuş. Bu kabul edilmemiş diğer ülkeler tarafından. Çünkü Türkiye'nin stratejik önemi, Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği açısından birçok bakımdan, sadece stratejik değil yani, birçok bakımdan öneminin daha çok farkındalar. Yani Avusturya'nın onun farkına varmamış olması bir tuhaf bir şeydir esasında. Bir de Avusturya birçok Avrupa ülkesinde de şimdi maalesef görmekte olduğumuz xenofobik, işte ırkçı olayların çok da biraz bir anlamda öncüsü bir ülke haline geldi. Bu Haider'le birlikte başladı bu FPÖ'nün. Şimdi artık vefat etmiş olan başkanı zamanında beklenmedik bir şekilde radikal sağa daha çok eğilim gösteren bir tavrı var. Ve geçenlerde şimdi iptal edilmiş olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde neredeyse o radikal sağın adayı seçimi kazanıyordu. Şimdi seçimi tekrarlıyorlar yakında herhalde zannediyorum. Yani bu da aslında bir ihtimal, belki de öyle bir cumhurbaşkanları olacak.
Evet,
bu,
Aralık başında Aralık bir cumhurbaşkanlığı
olacak.
Seçimleri
başlıyor. Evet, ondan sonra işte o cumhurbaşkanının da yani Hofer zannediyorum ismi. İsimleri bazen hatırlayamıyorum, Nurettin Bey. Evet, ama Mustafa Çakır Hocam mutlaka hatırlayacaktır biraz sonra.
Evet.
Şimdi bu tabii çok olumsuz bir gelişme yani Avusturya açısından da Avrupa Birliği açısından da. O radikalleşmenin getirdiği bir Türk ve İslam fobisi daha da derinleşecek diye endişe ederiz. Bu doğru bir şey değil tabii. Evet. Yani bunun zararından bir an evvel dönseler iyi ederler diye düşünüyorum.
Biraz önce bahsetmiş olduğunuz bir seçim kaygısı var. Bunu farklı zamanlarda, farklı ülkeler içinde konuştuk. Her ülkenin aşağı yukarı bir seçim gündemi var. Fransa'nın var. Hollanda için konuştuk daha geçen programda. Avusturya'da da yanlış hatırlamıyorsam 4 Aralık'ta. Evet, 4 evet, Aralık'ta yapılacak evet. Bir tekrarlanan seçim diyebileceğimiz bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sayın hocam sanıyorum şu anda bizi duyuyor Eskişehir'den. Profesör Doktor Mustafa Çakır. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü kendisi. Merhabalar hocam. Teşekkür ederiz. Sayın hocam, biraz önce biz bir giriş yaptık Can Ünver'le beraber Avusturya-Türkiye ilişkilerine. Özellikle bu ilişkilerde Avusturya'nın çok ya da dış işlerinin Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına çok fazla önem atfetmediğini, yani çok göz ardı ettiğini, kendi iç politikasıyla biraz daha fazla ilgilendiğini veya genel anlamda Avrupa'da farklı ülkelerde buna benzeyen yaklaşımlar gördüğümüzü söyledik. Sizin gözlemleriniz nedir? Yani Avrupa geneline genelleştirilebilecek bir durum mudur bu? Özellikle ilişkilere zarar vermekten kaçınmayan bir söylem var. Türkiye ile olan ilişkilere, Türkiye'yi bir anlamda farklı boyutlarda sürekli eleştiren, Türkiye'ye karşıtı söylemlerle karşı karşıyayız. Sizin Avusturya ile ilgili çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda öncelikle Avusturya'dan başlayarak bir değerlendirme rica edeceğim.
Şimdi öncelikle Can Bey'e de merhaba diyorum.
Hocam merhaba.
Merhaba sayın seyircilerim, dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Şimdi Can Bey girişte çok güzel Avusturya ile Türkiye'nin mukayese yapılması mümkün olmayan bir boyutta karşılaştırma açısından baktığında durumlarını ortaya koydu. Ama şimdi Avusturya şöyle bakıyoruz, bir Avrupa ülkesi ve Avrupa artık kendisi kıtlık olan bir bolluk çağında yaşıyor. Ve bu öyle bir şey ki bunun farkında değil. Göremediği şey birbirine benzer ürünleri tüketerek bir tek düze hayat içerisindeler. Ve bu tek düzelik içerisinde de onların alışa geldikleri durumların karşısında karşılarına çıkan her bir olaydan tedirgin oluyorlar. Yani biraz da bu durumu siyasiler şey yapıyor, körüklüyorlar ve vatandaşların bu durumundan belli konulardaki bilgisizliğinden, eğitimsizliğinden istifade ederek bunu oya çevirmeye çalışıyorlar. Avusturya'nın son dönemde işte Aralık başında yapılacak, 4 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, daha önceki gene bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardı, iptal edilmişti biliyorsunuz. Yani bütün bunlar iç politika ile ilgili iç politik hesaplar var. Biraz da belli ülkelerin, Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin Avusturya üzerinden Türkiye'ye mesaj verme gayretlerinin bir ürünü olduğuna ben bu şeylerin yaklaşımına inanıyorum. Yani olayı bu şekilde nedenlenmek istiyorum.
Hemen o son söylemiş olduğunuz konuya dikkat çekmek isterim. Avusturya ve bazen de bu Lüksemburg olabiliyor, evet. Hocam. Bu ülkeler neden bu diğer Avrupa ülkelerinin politikalarına alet oluyorlar? Yani özel bir şekilde özellikle Avusturya'da bunu görebiliyoruz. Lüksemburg'da görebiliyoruz. Kendi politikalarına neden sahip çıkmıyorlar? Ya da buna zaten elverişli mi durumları?
Onların zaten durumu o şekilde. Bir Avusturya'nın aslına bakarsanız Türkiye arasında Can Bey'in de girişte bahsettiği gibi çok köklü ilişkilerimiz var. Yani geçmişteki bu düşman ilişkilerini bir dönem gerçekten ciddi dostluk ilişkilerine dönüştürebilmiş iki imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Habsburgların kültürel miraslarının taşıyıcısı olan Türkiye ile Avusturya'nın aslında dostluk anlamında da ciddi ilişkiler kurduğunu geçmişte görüyoruz. Ve bugün birazcık iç politikaya yönelik hesaplar, birazcık Avusturya'daki iç siyasi kargaşalar Avrupa'nın genel sıkıntılarını ortaya koyuyor. Onların Avusturya üzerinden söyletiliyorlar. Türkiye'ye karşı söylenemeyen kimi sözleri. Yani biraz da bu politikacıların devlet adamı olmak, siyasetçinin ötesine devlet adamı olma özelliklerine birazcık sıkıntılı olmasından kaynaklanıyor, öyle diyeyim.
Şimdi yani, hemen ben Can Ünver'e dönmek istiyorum. Özellikle size de aynı soruyu soracağım hocam. Son dönemdeki bu Türkiye karşıtlığı büyük olasılıkla o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı da derinden etkiliyor. Yani onların bulunduğu zaten tam olarak kökleşmemiş bir yapı var. Kendilerini arada hissediyorlar. Tam olarak Avusturyalı, Almanyalı ya da Fransalı ya da Fransız, Alman, Avusturyalı gibi hissedemiyorlar. Tam olarak belki de artık çoğu kendisini belki tam olarak Türk gibi de hissedemiyor. Orada doğup büyüyenler açısından söylüyorum. Ama sonuçta bu iki ülkenin arasında kimlikleri ortak. Yani o iki ülkeyi belki de bağlayan en önemli unsurlar. Bu da yaşayan, özellikle bu konumda olan insanlar açısından ilişkiler ne anlam taşıyor?
Şimdi aslında ben yurt dışında Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın özellikle bu işte iletişimin, ulaşımın falan çok daha kolaylaştığı bu çağda Türkiye'ye olan bağlılıklarının pekişerek devam ettiğini düşünüyorum. Yani her ne kadar orada yaşıyorlarsa da bunların ezici çoğunluğu gönlünde Türkiye'yi yaşatıyor. Günlük hayatında da Türkiye'yi yaşıyorlar yani. Şimdi bu ülkelerde çok sorumsuzca politikalar güdülmeye başladı. Yani vatandaşlarımızın yoğun olarak ya da işte eski soydaşlarımız ya da şimdiki soydaşlarımızın, eski vatandaşlarımızın, Türk kökenli insanların yaşadığı ülkelerde bu Türkiye politikalarında onların gönül kırıklığı hiç dikkate alınmıyor. Yani yıllarca entegrasyon falan gibi laflar edip hala da ediyorlar falan. Ondan sonra zamanı geldiği vakit onların gönülden bağlı oldukları Türkiye'ye her türlü hücumu yapıp, her türlü işte aşağılamayı yapıp, ondan sonra da o insanlardan işte o toplumda huzurlu, eşit vatandaş gibi davranmalarını beklemek bence abesle iştigal. Yani bu işi Avusturya'da da görüyoruz, bu işi Almanya'da da görüyoruz, diğer yerlerde biraz daha az, Avusturya ve Hollanda'da da görüyoruz. Şimdi o bakımdan yani tespitlerinde hep yanıldılar. Bence bizim o kitlenin, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın Türkiye'ye olan bağlılıklarını ve gönül bağlarını hiçe sayıp ona göre Türkiye politikaları falan yapmaya kalkışmak aslında hakikaten o insanların yaşadıkları toplumda huzurlarını kaçırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Yani bu bir nevi kendi kendine, kendi iç huzurunu bozma çabası olarak da değerlendirilebilir bu ülkeler açısından.
Evet, Sayın Hocam, size dönelim.
Şimdi ben Avusturya'daki Türklerin günlük hayatını şöyle özetleyeyim. Sabahları kalkıp Avrupa plakalı araçlarına binip iş yerine gidiyorlar. Akşamları eve geldiklerinde kendi özüne göre, gönlüne göre düzenlediği Türk aile evine gidiyorlar. Yani hafta sonları da aile ziyaretleri, vakit geçirdikleri camiler, dernekler, kahvehaneler şeklinde oluyor. Bu tespiti Murat Durdu yapmış Son Havadis gazetesinde, Avusturya'da yayınlanan. Ve sohbet konuları olarak da baktığımızda gençlerin kendi özel hayatlarında Avrupa ile irtibatlandırmaktan ziyade ağırlık konusu Türkiye'yi oluşturuyor. Ve bunların Türkiye ile bağları Can Hocam'ın da söylediği gibi iletişimin Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki iletişim imkanlarının artmasıyla daha da arttı. Yani Avusturya'da yaşayan insanlarımız Avrupa'da yaşıyor ama kalbi Türkiye için atıyorlar. Milli takım oynadığında, mesela maç yaptığında ekranların önüne toplanıyorlar. Türkiye'de bir terör saldırısı olduğunda birlikte üzülüyorlar falan. Ama Türkiye'ye dönüş vesaire söz konusu olduğunda da Türkiye dönüşün artık hayal olduğunu söylüyorlar. Ancak tatillerde izin ülkesi olarak Türkiye'yi görüyorlar ve bu durumu gelecekle ilgili olarak hayatlarını Avrupa'da kurmaya yönelik olduğunu söylüyorlar. Böyle olunca da Avusturyalılar başka bir tartışma ortaya atıyor. Siz diyorlar, madem Avusturya'da Türkiye'yi yaşıyorsunuz, Türkiye'deki bir olayla ilgili üzüntülerinizi, protesto şeylerinizi ortaya koyuyorsunuz, sizin bu ülkeye sadakatinizi biz sorgulamaya başlıyoruz diyorlar. Onlar da sadakat konusunda, yani Avusturya'da yaşayan Türkler de sadakat konusunda son derece hassaslar, son derece duyarlılar ve diyorlar ki biz Avusturya vatandaşıysak eğer, Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bizim durumumuz dikkate alınarak düzenlenmesi lazım diyorlar Avusturyalılara. Ve bir vatandaşımız Avusturya veya Türkiye'ye bağlılıklarını şöyle özetliyor. Eşiyle annesi arasında kalan erkeğin durumuna benzetiyor. Bir yanda diyor annemiz konumunda olan ana vatanımız Türkiye var. Öbür tarafta da arkadaş olarak, eş olarak, hayat arkadaşı olarak seçtiğimiz, ömrümüzü vereceğimiz Avusturya var diyor. Bir yanda annemiz, öbür yanda işte Türkiye üzerindeki etkinliği sürtüye çalışırken diyor, öbür yandaki konumda Avusturya'nın şeyi var diyor. Yani Avusturya o zaman bu sadakati sorgularken anneni artık unut, o artık yok, ben varım, sadece beni düşün diyor. Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Özgelim böyle Türkiye'yi eleştirince, annesi eşi tarafından eleştirilen bir erkek gibi kızgınlık yaşıyorsa, aynı şekilde Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avusturya'yı eleştirmesi halinde de annesi tarafından eleştirilen ve ne gerek var şimdi anne diye serzenişte bulunan bir erkek durumuna düştüklerini söylüyorlar. Yani Türkler Avusturya'da annesi ve eşiyle eşinin çok iyi geçinmesini isteyen bir erkek konumunda ve annesiyle eşi çok iyi geçindiğinde onlar da mutlu olacaklarını söylüyorlar. Ve Avusturya ve Türkiye'nin sorun yaşamadığı ilişkilerin çok iyi olması hayalini kuruyorlar. Ama buna karşın gene Avusturyalılar, madem bu ilişki üzerinden gidelim, Avusturya'da yaşayan Türkler şöyle düşünüyorlar. Erkeğin hem anneye hem de eşe karşı ona ait bir varlık olmadığından yola çıkarak herhangi bir sorun yaşandığında illaki tercih yapmak zorunda bırakılmak istemiyorlar. Eğer tercih yapılmak isteniyorsa o sıkıntıyı yaşıyorlar ve diyorlar ki Avusturya'da yaşayan gurbetçiler olarak biz tercih yapmak istemiyoruz. Eşimiz Avusturya, annemiz Türkiye, beraber mutlu hayat sürmek istiyoruz. Gerçi illa bir tercih yapmak zorunda kalındığı zaman eşini tercih edebilen erkek olsa bile akıllı erkek bir tane eş bulabilir, bin tane eş bulabilirim ama bir tane annem var şeklinde düşünebilir diyor. Ve annesiyle eşini aynı anda idare edebilen, başarılı ve tercih yapmak durumunda olan erkeklerden olmak istiyoruz diyor ve tercih yapacaksa diyor akıllı bir erkek hangi yönde tercih yapacağını da çok iyi bilir diyerek bir şekilde mesaj veriyorlar. Benim yaptığım araştırmalarda bu durumu gözlüyorum ben. İki ülke arasında kalmış gençlerin Avusturya'ya ne kadar sadık oldukları, Türkiye ile olan ilişkilerinin hangi boyutta olduklarını bu şekilde gözlemiş oldum.
Evet, Sayın Ünver'in hemen bir söz isteyeyim.
Hocam katılacak mısınız bilmiyorum ama ben bu ülkelerin, bu Avrupa ülkelerinin Türkiye ilgisinin de aslında ayrıca bir irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakıyorsunuz aslında hayati bir sorun yok. Bu, mesela Avusturya ile Türkiye arasında.
Yok
öyle bir şey.
Yok öyle bir şey.
Şimdi nereden yola çıkıyorlar? Diyorlar ki işte Türkiye'de bir takım etik, onlarca etik olmadığı düşünülen bir takım işte insan hakları ihlalleri, şunlar bunlar falan. Şimdi bu insan hakları ihlalleri bu da çok kolaylıkla araçsallaştırılabilen bir konu bu insan hakkı biliyorsunuz. Onda bir politikası var. Kendi ülkelerinde işte aşırı sağın neonazilerin yaptıklarını sanki hiç hesaba katmadan falan bilir bilmez çoğunlukla da böyle çok doğru bilgiye dayanmadan bir eleştiri furyası başlıyor. Şimdi bunda tabii şey de var, öteden beri böyle işte Türkiye'ye bakışın bu yani öteden beriden kasıt yüzyıllardır devam eden o oryantalist bakışın da etkisi var. Fakat aslında ortada böyle hakikaten iki ülkeyi böyle rahatsız edecek ya da karşılıklı çıkarları zedeleyecek bir sorun yok orta yerde yani. Bunu nasıl aşabiliriz acaba? Siz ne diyorsunuz? Yani bu çok zor bir şey esasında da.
Bakın en iyi savunma, ben şöyle düşünüyorum, en iyi savunma karşı saldırıdır. Biz Avusturya ile olan ilişkilerimizde hep yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakarına yaraşır bir şekilde bugüne kadar şey yaptık. Gençlerimize dedik, ona göre davranıyorlar vesaire. Ama mesela iç politika malzemesi yapıldığında vatandaşlarımız buna karşı, vatandaşlarımızı yine kendi arasında örgütlenerek bu iç politikaya karşı yapılan bu araçsallaştırmaya karşı çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Mesela sosyal medya üzerinden iç politika malzemesi yapıldığında yakınlarda mesela şey çıktı. İslam yasası çıkardılar Avusturya'da. Avusturya anayasasına göre Müslümanlar, işte Katolik Protestanlar, işte Museviler yasada, anayasada eşitken yeniden Müslümanlar için özel bir yasal düzenleme yapmak durumunda kaldılar. Yani böyle bir durumda yeterli örgütlü bir tepki gösterilemediğini düşünüyorum. Bir başka bir şey daha var. Avusturya'da ya da Avrupa'da bir algı operasyonu var Türkiye ile ilgili. Az önce kısmen değindiniz siz. Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili birinci elden doğru, sağlıklı bilgi akışı sağlanamadığında Avrupalıların bir zihin karışıklığı yaşadıkları durumu görüyoruz. Söz gelin bütün yaz tatili boyunca, yaz ayları boyunca Viyana'nın merkezinde terör örgütünün çadırlarını kurduğunu, algı operasyonunu yaptığını, insan hakları bilmem nesi mağduru rollerini oynadıklarını gördük. Buna karşı herhangi bir karşı operasyonda vatandaşlarımızın örgütlü olarak bulunmadıklarını ben izledim. Yani bu algı mesela sosyal medya üzerinden bir korku yayalım diyor vatandaşlara. Mesela bir bildiri yayınlamışlar, kaynağı Almanya olmak üzere. 30 Eylül 2016, 2 Ekim 2016 tarihleri arasında başörtülü ve zenci kadınlara yumruk atma çağrısı yapılmış. Akıl almaz şekilde basına yansıdı. İşte Müslüman başörtülü Türk kadını saldırıya uğradı diyor. Bunun arkasına baktığımızda bu şekilde kampanyaların olduğunu görüyoruz. Başörtülü veya siyasi bir bayanın yüzüne yumruk atacak, yoluna devam edeceksin. İkinci yumruk yok diyor. Sadece karşılık verirse var. Böylece Müslümanlar zenciler arasında korku yayılacak. Kadınlar ya evde kalacak ya da sadece kocalarıyla sokağa çıkacak gibi bir şiddete çağrı yapılıyor. Ve bu şiddete çağrı konusunda sivil toplum örgütlerinin çok fazla sesi çıkmıyor. Bir başka bir şey daha var. Türkiye'deki iç siyasi konular Avrupa'daki Türkler tarafından oluşturulmuş sivil toplum kuruluşları tarafından çok fazla yakından takip edilirken Avrupa'daki yaşantılarıyla ilgili sorunlar sanki biraz daha ikinci derecede kalıyor. Halbuki birinci öncelikleri yaşadıkları ülkedeki sorunların çözümüne ağırlık vermeleri gerekir. Elbette az önce söyledik işte Avusturya'da yaşıyorlar, yürekleri Türkiye için atıyor. Amenna, buna saygı da gösterilir. Ama bu tür şeylerde, ilişkilerde baktığımızda kendilerinin birinci derecede o ülkenin vatandaşıysa, o ülkede çocuk ana dilini öğrenemiyorsa, hani unutma ya da bir asimilasyon politikası varsa, böyle bir şey hissediyorlarsa, buna karşı ne yapmak lazım, nasıl örgütlemek lazım? Türkiye'den söz gelimi Türkçe öğretmenleri gönderilmiyor ama Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca orada Türk çocuklarına da diğer yabancı kökenli çocuklar olduğu gibi ana dili eğitimi Avusturya tarafından veriliyor. Ama bu ne kadar sağlıklı? Bunun takibi yapılıyor mu? Velilerimiz ne kadar şeyle ilgileniyorlar? İşte çocuklarının sorunlarıyla ilgileniyorlar. Bunlara bakmak lazım. Mesela benim çok vaktimiz var mı bilemiyorum ama kısaca şunu söyleyeyim.
Avusturya'da, yeterince var hocam, vaktimiz var.
O zaman şöyle bir şey yapayım. Bakın, bir çok yakın bir araştırma yapıldı Avusturya'da. Avusturyalı makamlardan gelen sorun olarak görülen konular başlıklar halinde şöyle. Veliler veli toplantılarına katılmıyor. Okula gelen velilerin Almanca yetersizlikleri nedeniyle dil bilen birilerinden yardım almıyorlar. Aileler çocuklarının okul sorumluluklarını yerine getirme konusunda yetersiz kalıyorlar. Veliler ve çocukların, bakın 3. 4. kuşaktan bahsedildiği aşamada çocukların Türkçe ve Almanca konusunda dil sorunları var. Dolayısıyla çocuklar kendilerini ifade edemedikleri için okulda daha agresif, daha saldırgan oluyorlar. Avusturyalı öğretmenlerin tespiti, erkek çocuklar okula birer kabadayı gibi geliyorlar, kabadayı gibi davranıyorlar şeklinde oluyor. Yani günlük temizlik eksiklikleri olduğunu söylüyorlar. Yani öte yandan başka öneriler daha var. Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, ana dilde konuşsunlar, ana dili eksikliği Almanca'nın da eksikliğine, iyi öğrenilememesine neden oluyor şeklinde bilimsel tespitler var. Fakat gençlerin kendi aralarında karışık Almanca şey konuşmaları, Türkçe-Almanca karışık konuşmaları, Almanca ya da Türkçe kitap okumamaları, televizyon kanalları konusunda televizyona çok bağımlı olmaları, erken okul öncesi eğitime yeterli destek verilmemesi gibi sorunlar var. Mesela bir Türkler, aileler çocukların iyi bir gelecek sahibi olmasını istiyorlar ama iyi gelecek sahibi olabilmek için çocukların gerekirse ek dersler alması, ev ödevlerinin takip edilmesi, okul, aile, öğrenci üçgeninin iyi kurulması gerektiği konularına çok fazla dikkat etmiyor velilerimiz. Bir diğer hususta kendi hayatlarında kendi hayatlarını yaşıyor veliler. Çocuklarına iyi bir rol model olamıyorlar çoğu kere. Yani birinci gayeleri, amaçları para kazanmak ise bu bir kısır döngüye dönüyor. Geçenlerde yapılan bir araştırmada yine çocuklara ne olmak istedikleri soruyor. Geleceğe yönelik beklentilerini söylüyor. Çocuk işçi olmak istiyor, ustabaşı olmak istiyor. Kimi çok, evet her meslek kutsaldır ama biz çocuklarımıza söz gelimi fabrikada bir mühendisliği hedef olarak gösterirsek o çocuk mühendis olamadığı takdirde ustabaşı olur vesaire gibi. Yani yardımcı işçi açısından bakıyoruz olaylara ve yine vatandaşlarımızın bir başka şeylerine baktığımızda gelişmesi gereken durumuna baktığımızda vatandaşlarımızın kendi aralarında da bölünmüşlükleri söz konusu. Yani Türkiye'de kendi aralarında kurdukları sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'deki siyasi şeylerin uzantıları ağırlığında böyle bir algı var şeyde Avusturyalılarda. Ve Avusturyalılar diyor ki yani bu siyasi partilerin Türkiye'de A, B, C görüşlerin, her şeyin Türkiye'deki görüşün vatandaşlarımız arasında bir uzantısı var. Elbette bunlar olacak. Belki ilgilenecek ama birinci önceliğinin yaşadığı yerdeki sorunları, yaşadığı yerdeki kültürel, sosyal hayatın düzenlenmesiyle ilgili olması gerektiğini savunuyoruz. Buna göre bir örgütlenme, sivil toplum çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve buna bağlı olarak baktığımızda yine vatandaşlarımızın oradaki faaliyetleriyle ilgili onlara yol gösterecek, yön gösterecek şekilde bizim de kamu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin eksikleri söz konusu. Yüzlerce öğrenci yüksek öğrenime gidiyor, orta öğretim kurumlarına gidiyor. Yıllardır Avusturya'da, Viyana'da eğitim müşaviri yok. eğitim kültür konularında Türkiye'nin çalışmaları yetersiz kalıyor. Bunları da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum.
Sayın Çakır, hemen bu söylediklerinizin arkasında ben bir tespitte bulunmak istiyorum. Daha doğrusu size sormak istiyorum onu.
Evet.
Bu biraz önce belirtmiş olduğunuz Avusturya'daki Türk toplumuyla Avusturya'nın ya yerel toplumunun ilişkisi veya makamlarının ilişkisi aslında aşağı yukarı Avrupa'daki diğer ülkelerde de %100 olmasa bile çok yakın oranda benzerlikler taşıyor.
Evet.
Biz aşağı yukarı her programımızda buna benzer konuları konuşuyoruz. Bu arada kalmışlık konusu, yani hem ana vatanlarıyla olan ilişkilerine bağlılıkları, hem içinde bulundukları ülkeye bir vatandaş olarak da bağlılıkları, ama farklı derecelerde olması özellikle yaşadıkları ülkenin makamları tarafından farklı değerlendirmelere de yol açabiliyor. Bunu öncelikle şunu sormak istiyorum ben bu konuda. Yani Türkiye, Türk vatandaşlarının özellikle Türkiye'deki politikayla daha fazla ilgilenmeleri, bulundukları ülkedeki kendi sorunlarından daha fazla Türkiye'deki sorunlarla ilgilenmeleri, farklı ülkelerden gelen diğer göç kökenliler için de söz konusu mu? Avusturya için en azından bu böyle mi? Ve ikinci soru, bu durum nasıl ortadan kaldırılacak? Yani bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız gerçek anlamda tam %100 Avusturya yurttaşı olma anlamında nasıl bir hedef gütmeliler, nasıl bir yol izlemeliler? Ama kendi ülkeleriyle ilişkilerine de zarar vermeden bir orta yolu var mıdır?
Ben orta yolun olduğuna inanıyorum. Bir defa ben eğitim ve kültürleme sürecinin burada birinci derecede önemli anahtar olduğuna inanıyorum. Eğitim ihmal edilmediği takdirde eğitilmiş insanların, Almancayı bilen insanların özgüvenleri daha şey oluyor. Nereden geldiğini, ne yapmak istediğini bilen insanlar olarak karşıdaki diğer işte partnerleriyle görüşme imkanları oluyor. Eşit düzeyde, eşit düzlemde görüşme imkanları oluyor. Ama mesela bir algı operasyonu var. Karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler var. Türkiye'den söz gelimi Türkiye kökenli Avusturyalı siyasetçilerin önemli bir kısmına baktığımızda birinci öncelikleri farklı oluyor. Yani söz gelimi işte onlarda milletvekili ya da yerel politika belli yerlere geldikten sonra onların da Avusturyalı politikacılardan farklı olmadıkları ve Türkiye'ye yönelik eleştirilere devam ettiklerini görüyoruz. Örneğin yani bu Türkiye kökenli vekillerden bir örnek vereyim. Yeşiller Partisi Behvan Aslan, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'dan çok farklı düşünmüyor. Hatta Sebastian Kurz'a geçen günü çağrıda bulunmuş. Türkiye'den Avusturya Büyükelçisi geri çekilmeli diyor. Böyle bir şey yapmış. Yani bunların bu tartışmaları vatandaşa da olumsuz yansıyor ve kutuplaşmalar. Mesela bu tartışmalar daha çok sıcağına Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde Atip'te, Atip'e bağlı Rangbeil Camisi'ne bir saldırı gerçekleşiyor ve bu konuda Bregenz Başkonsolosu da bununla ilgili gerekli şeyleri hemen yerine getirdi, girişimleri. Ama öbür taraftan yine aynı şekilde Türk ve Müslüman karşıtlığı yapılan şeylerde bu tedirginliklere bağlı olarak en sonunda şöyle bir tartışma gündeme geldi. Vorarlberg Eyalet Başkanı'na mektup yazdılar. Türk kökenli NBSET diye bir siyasi parti var. Bu parti eğer gerçekten Avusturya'yı terk etmesini istiyorsanız bu insanların haklarını verin, bunlar dönsünler. Madem bu kadar sizi rahatsız ediyorsa şeklinde mektup gönderdiler. Ve verilen cevapta Vorarlberg'in dünyanın en yaşanabilir bölgelerinden biri olduğu, etnik kökenlik gözetilmeden bütün toplumun katkılarıyla bugünkü sosyal refah düzeyine ulaşıldığı vesaire şeklinde ortalığı yatıştırıcı mesajlar verilmeye başlandı. Ama
evet,
gene aynı şekilde bakıyoruz. Sosyal Demokrat Parti olsun, Halk Partisi olsun, 6 tane siyasi parti Türkiye'ye karşı ortak bildiri imzalıyor ve bu ortak bildiride Türkiye'yi değişik şekilde suçlayıcı bir görüş gündeme getiriyor ve Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları bu ortak bildiriye karşı herhangi bir tepki göstermiyorlar ya da bugüne kadar göstermediler. Yani 15 daha da gerilmesine neden oldu. 15 Temmuz olayı birkaç şeyin dışında UET'de başkan yardımcısının televizyondaki bir mülakatı vardı, onu yakından izledim. Onun dışında Avusturya'da çok yakinen takip edilemedi ve anlatılamadı diye düşünüyorum. Bu da ön yargıları pekiştiriyor. Türkiye'de demokrasi yok diyor. Neye göre demokrasi yok? O da ayrı bir soru işareti tabii.
Evet, Türkiye'deki son durumun dışında eğer düşünecek olursak Can Ünver'e hemenden dönmek istiyorum.
Olur.
Siz de lütfen hocam hatta kalırsanız birkaç dakikamız daha var, arkasından kapatacağız. Burada son dönemde tırmanan bir şiddet, mültecilerle başlayan, mültecilere karşı, daha öncekileri saymıyoruz. Yani yabancı düşmanlığı, ırkçılıkla ilgili saldırıları saymıyoruz. Ama son dönemde Avrupa'ya kitlesel göçün arkasından başlayan mültecilere karşı, arkasından Müslümanlara karşı ve şimdi de camilere saldırılarla devam eden bir tırmanıştan bahsediyoruz. Trump'ın da Amerika'da seçilmesinden sonra Avrupa'daki sağın yükselişine bir etkisi olacağı öngörüsü var. Fransa'da var, önümüzdeki dönemde seçimler, Hollanda'da var. Bunların hepsini bir araya getirirsek giderek artan bir şiddetle mi karşılaşacağız? Yani Türkiye bir günah keçisi mi yapılıyor bu arada? Bir bahane mi yapılıyor Avrupa'daki aşırı şiddet için?
Yani biraz evvel söylediğim gibi, yani Türkiye ile doğrudan hayati bir problemleri olmadığı halde hakikaten araçsallaştırılıyor Türkiye. Şimdi burada en büyük sorun bence ana akım siyasetin gerekli çözümleri üretememiş olmasıdır. Geçen programda da zannediyorum söyledim. Şimdi oy kaygısıyla bu aşırı sağın, işte şiddete de yönelen, ona eğilim gösteren aşırı sağın politikalarını sanki işte teyit ediyormuş gibi bir tavır içine giriyorlar. Bununla gerçek bir mücadeleye girmiyorlar esasında siyaset kurumu olarak. Sonuç olarak da tabii yani toplum indinde bu politikalar, o aşırı sağın politikaları sanki ana akım tarafından da teyit ediliyormuş, destekleniyormuş gibi bir sonuç çıkıyor. O ana akım partiler kaybettikleri oyları geri alacaklarını zannederken daha çok kaybediyorlar. Yani bu Fransa'da falan da böyle. Yani siyaset böyle bir aslında aymazlığın içinde de yürümeye başladı. Halbuki işte bakın mesela Avusturya'daki o 6 partinin bir araya gelip bir Türkiye karşıtı şey etmesi manasız bir şeydir. Yani onları niçin bu kadar çok alakadar ediyor? Bence sadece işte iç politikaya yönelik bir takım tavırlar içerisindeler. Gerçekten işin etik tarafıyla çok ilgili olsalar evvela kendi evlerini düzeltmeleri gerekir diye düşünüyorum hocam.
Ben şurada şunu söylemek isterim burada. Avusturya'da mesela yerel politikacılar yabancıların Avusturya'ya yük olduğu gibi bir şey ortaya koyuyorlar. Yapılmış bir araştırma var. Yabancı kökenli insanlar 2015 yılında sisteme 5.3 milyar euro katkıda bulunurken sistemden 3.7 milyar euro aldıkları ortaya çıkıyor. Yani bir Avusturyalıların 50.5 milyar katkı sağladığı sistemden Avusturyalıların 57.6 milyar yararlandığı görülüyor. Yani başka rakamla ifade etmek gerekirse Avusturyalılar, yani köken olarak Avusturyalılar katkılarından 970 euro fazlasını alırken kişi başına, yabancı kökenli işçiler ve katkı sağlayanlar 1490 euro daha fazla katkı sağlıyorlar. Böyle bir durumda aslında yabancıların yaşaması bu ülkeler için bir zenginlik. Yine bir başka araştırmada şu bulgular var. Avrupa'da yaşayan 83 bin Türk girişimcinin 500 binden fazla insana istihdam sağlarken Avrupa'daki yıllık gayri safi milli hasılaya 330 milyar euro katkı sağlıyorlar. Yani burada aslında dediğim gibi bir iç siyasete yönelik bir algı operasyonu yapılıyor. Fakat uluslararası ilişkilerin uzun soluklu ve uzun emek isteyen çalışmalarla kurulduğu ve yürütüldüğü göz önüne alınırsa yapılan bu popülist politikaların bir an önce sonlandırılması gerektiğine inanıyorum ve ben Avustralya yerel politikacıları da bunu öneriyorum.
Biz de umut ediyoruz, diliyoruz. Evet. Profesör Doktor Mustafa Çakır, Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz
için. Hocam saygılar.
İyi günler.
Sayın Can Ünver, size de çok teşekkür ediyorum. Programımızı burada kapatalım dilerseniz. Bugünkü programda da daha önceki programlarımızın serisini devam ettirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin o ülkelerde yaşayan göç kökenlilere etkisini konuşuyoruz. Bu programımızın konusu da Avusturya'ydı. Ben Nurettin Turan, program yapımcımız Şule Özçakır'dı. Size yayınımızı da Cihan Aydoğan iletti. Teşekkür ediyoruz.